Yenigün.
Sesi Radyosu'ndan Yeni Gün programından tüm dinleyenlerimize merhaba. Bugün 5 Mayıs 2020 Salı, Türkiye'de saatimiz 9.03'ü gösteriyor. Programı sizler için Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Neslihan Değirmençioğlu birlikte hazırladı. Teknik Masada Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan. Tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı veriyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve yine çift 090 312 463 34 21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyenesesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şu şekilde: tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr, Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de Yeni Güne gazete manşetlerini okuyarak başlayacağız. Çeşitli gazetelerden manşetleri, değişik haberleri aktaracağım size kısa kısa. Hemen ardından Ankara gündemini almak için TRT muhabirine bağlanacağız. Saat 9.30 gibi siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz'la bir telefon bağlantımız olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları soracağız kendisine. Ve programımızın son bölümünde ise Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz telefonda konuğumuz olacak. Ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Yeni gün başlıyor. Güne gazete manşetlerini değerlendirmesinde Milliyet gazetesine bakmak istiyorum. Hemen hepimizin bildiği gibi dün bir kabine toplantısı olmuştu. Hemen hemen tüm gazeteler bunu manşetlerine taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası tek tek açıkladı. Milliyet gazetesine bakalım, manşetiyle başlayalım. Normalleşme böyle olacak yazıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne kısıtlı sokak izni çıktı. LGS 20 Haziran'da, üniversite sınavı 27-28 Haziran'da yapılacak. Yaşlara haftada bir gün izin diyor. Mayıs, Haziran ve Temmuz'a yayılan normalleşme planına göre tüm işletmeler ve kurumlar Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehbere göre hareket edecek. 65 yaş üstündekiler ilk etapta hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması olan günlerin birinde 4 saat süreyle evlerine yürüme mesafesinde kalmak şartıyla dışarı çıkabilecek. İlk uygulama 10 Mayıs Pazar 11-15 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul, Ankara, İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulaması sona erdi. Alışveriş merkezleri, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçecek. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın tayin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri de 20 Haziran'da başlayacak. LGS'de herkes kendi okulunda sınava girecek. AVM'ler ve berberlerin açılma tarihi 11 Mayıs, seyahat sınırlaması 7 kentte bitti. Kışlalardan terhisler 31 Mayıs'ta başlayacak. Hemen ayrıntılara bakalım. Çocuklar da dışarı çıkabilecek yazıyor. 20 yaş altı için bu esneme iki grup halinde uygulanacak. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11-15 saatler arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş ise 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlarda ve saatlerde dışarı çıkabilecek. 31 ildeki seyahat kısıtlamasından Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla kapsam dışında çıkarıldı. Diğer illerde 15 gün daha uzatıldı. Sınav tarihleri de belli oldu yazıyor. Liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da, yükseköğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacak. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecek. Adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek, cerrahi maske ve bez maskenin satışına üst fiyat sınırlamasıyla izin verilecek diyor. Ayrıca üniversite sınavında barajda 180'den 170'e düşürülmüş. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs toplantısına mesaj gönderdi diyor. Aşı insanlığın ortak malı. Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu'nun koronavirüs küresel mukabele uluslararası taahhüt etkinliğine gönderdiği video mesajda Türkiye'nin COVID-19'a karşı küresel çabaları desteklediğini belirtip COVID-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalı. Aşıya küresel erişim garanti altına alınmalı ve kimsenin geride bırakılmaması prensibi itinayla uygulanmalı, dedi. Hemen vaka ve iyileşen sayılarını da bildirelim. Dünkü test sayısı 35.771'di. Dünkü vaka sayısı 1614'müş. Dünkü vefat sayısı ne yazık ki 64 ve dünkü iyileşen sayısı 5015. Bu rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 127.659'a yükseldi. Toplam vefat sayısı ise 3461. Rakamlarımız bu şekilde. Farklı haberle devam edelim. Milliyet gazetesinden yerel parayla ihracatta kararlıyız diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki dönemde yerel paralarla ve dengeli bir dış ticaretin ön plana çıkacağını belirterek, açık verdiğimiz ülkelerle yerel paralarla ticaret ve ithalat düzenlemeleri konusunda 1-2 ay içinde kararlı adımlar atacağız demiş. Hemen altında şöyle bir haber var, yatırımda yeni trend yazıyor tarım arazisi. Covid-19'la birlikte yatırımcıların yönü yeniden arsalara kayıyor. Ancak bu sefer yatırımcı imar artışından elde edilecek kâra değil, tarımsal üretim yapabilecek araziye bakıyormuş. Tarımsal üretimin değerinin bir kez daha anlaşıldığı şu günlerde tarım arazilerinin gördüğü ilgi de katlanıyormuş. Ve kısacık bir haber son olarak Milliyet gazetesinden yasak sonrası akın diyor. Sokak kısıtlamasının bitmesinin ardından manzara değişmedi dün. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda gece yarısı açılan dükkan ve benzinliklere akın oldu. Dün de başta marketler, PTT ve bankaların önünde kalabalıklar varmış. Milliyet gazetesinden aktaracaklarımız bu kadardı. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Manşetine yine normale doğru yazıyor. Dünkü kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları taşımış. Yine manşetinde farklı bir haber var. Ona değinmek istiyorum. Avrupa'yı gözleyeceğiz yazıyor. 56 gün sonra önlemleri gevşeten İtalya'da halk sokakları, caddeleri, meydanları doldurmuş. Uzun süredir göremedikleri arkadaşlarını, yakınlarını ziyaret etmiş. Çok güzel bir fotoğraf koymuşlar İtalya'da bir meydandan. Hemen bakalım haberin ayrıntılarına. İtalya, Almanya ve Macaristan dün kademeli normal hayata geçti. Bilim kurulu üyeleri Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la Profesör Doktor İlyas Dökmetaş Türkiye'nin ilk adımlarını atarken bu ülkelere bakacağını söylemiş. Hocalara göre İtalya'da sokağa çıkma yasağının kaldırılması, Almanya'da küçük işletmelerin açılması, Macaristan'da restoranların açık alanlarının hizmete girmesi yanlış değil. Ancak Japonya ve Singapur'da gevşemeden sonra salgının yeniden nüksettiğini belirten Dökmetaş, umarım Avrupa'da da bu yaşanmaz demiş. Ceyhan ve Dökmetaş, Avrupa'daki bu uygulamaların normal hayata geçişte Türkiye'ye yol göstereceğini söylemiş. Ceyhan, biz de bunları izleyerek, sonuçlara bakarak önlemleri gevşetme kararları alabiliriz, dedi. Dökmetaş da Almanya'nın okul kararının gelecek günlerde Türkiye'de uygulanabileceğini söyledi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Yine Avrupa'dan haberler var kısa kısa. Onları aktarmak istiyorum size. Dünyadan koronavirüs demiş Sabah gazetesinde. ABD ve Avrupa yasakları hafiflemeye başladı diyor. 1 milyon 184 bin kişi iyileşti. Ölümler 251 bini geçti. Ve salgının yeni merkezi Rusya 145 bin 268 vakaya ulaştı yazıyor Sabah gazetesinde. Sabah gazetesi yine manşetinde şöyle diyor, normal hayata kademeli dönüş diyor. Rehavete ve karamsarlığa kapılmadan bu mücadeleyi kazanacağız mesajı veren Başkan Erdoğan, kademeli şekilde normal hayata geçişin takvimini açıklamış. Yine aynı haberleri hemen hemen taşımış Sabah gazetesi de manşetine. Kısa kısa değinelim. 65 yaş üzerindekiler 10 Mayıs pazar günü 11-15 saatler arasında sokağa çıkabilecek. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs, 15-20 yaş grubu 15 Mayıs günü 4 saat dışarı çıkacak, hava alacak diyor. Sabah gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Manşetine bakalım hangi haberi taşımış. Yine aynı haber, 65 yaşa saat izni diyor. Pazar günü başlıyor. Yürüme mesafesi şartı var. Başkan Erdoğan kademeli normalleşme planını açıkladı. 65 yaş üstü hafta sonu 20 yaş altı da hafta içi bir gün 4'er saat sokağa çıkacak. 7 şehre giriş çıkış serbest olacak. 65 yaş üstü vatandaşlar 10 Mayıs pazar günü 11-15 saatler arasında yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek diyor. Yine aşı insanlığın ortak malı olmalı haberini Akşam gazetesi de ele almış. Farklı bir haber var Akşam gazetesinde, onu okumak istiyorum size. Akşam gazetesinde diyor ki, normalimiz artık normal olmayacak. Koronavirüsün kesin tedavisi bulunsa bile bazı yeni kurallar artık normaller arasına girecek. Toplumsal düzen yeniden kurulacak. Hemen bakalım haberin ayrıntılarına, şöyle yazıyor. Başta mevsimsel hastalıklar olmak üzere her türlü hastalıkta maske alışkanlığı gelecek. Banka, fatura ödeme gibi hizmet noktaları sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenecek. Toplu taşıma araçlarından AVM'lere kadar hijyen ve dezenfekte kuralları değişecek. Toplu alanlardaki musluklar, oyun alanları, trabzanlar, pos cihazları sürekli temizlenecek. Ve son olarak toplu taşıma araçları her 8 saatte bir ve ayrıca gün sonunda temizlenecek yazıyor. Yine Akşam gazetesinden güzel bir haber var bu sefer sırada. 6 şehirde vaka sıfırlandı yazıyor. Gümüşhane, Bartın, Tunceli ve Burdur'un ardından Sivas ve Artvin'de de COVID-19 vakası sayısı sıfırlanmış. Artvin'de 17, Sivas'ta da 3 gündür hasta yok. Darısı diğer illerimizin başına. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Farklı bir haber aktarmak istiyorum size. Yeni Şafak gazetesinden şöyle yazıyor. Sokak uyarısı. 3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından dün trafikte yoğunluk oluşunca uyarılar gelmiş diyor. Eskisi kadar yakın olamayız diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Trafikte çok sayıda aracın yer aldığı bir fotoğrafı eskisi kadar yakın olamayız, evde kalmaya çalışalım mesajıyla paylaşmış. Ayrıca acele edersek geç kalırız diyor Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü. Acele edersek geç kalırız, daha uzun süre evlerinizde kalırız, biraz daha sabredelim, tedbirleri gevşetmeyelim demiş. Ve en başa döneriz diyor Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Rahat bir havaya girersek tekrar vaka artışlarıyla karşılaşabiliriz. Biz bu noktada bir hata yaparsak tekrar en başa dönebiliriz diyor. Yeni Şafak gazetesinden farklı bir haberle devam edelim. Esed'in kuzeni ve ülke ekonomisinin %60'ını kontrol eden Rami Mahluf Bayrak açtı. 300 milyon dolar vergi ödemesi ve şirket yönetimlerini bırakması istenen Mahluf, yayılmadığı videoda Esed güvenlik güçlerinin insanlığın özgürlüğüne saldırtmaya başladı diyor. Bu sürerse ülkedeki durum çok zorlaşacak diyerek üstü kapalı tehditte bulundu yazıyor Yeni Şafak gazetesinde. Yeni Şafak gazetesinin manşetine de bakalım. Şöyle diyor: normal hayata ilk adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 saat 30 dakika süren kabine toplantısının ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği ilk normalleşme adımlarını açıkladı. Normalleşme adımlarının Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yayılacağını belirten Erdoğan, yeni dönemi normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olmayacak yeni bir normal olacaktır sözleriyle ifade etti. İşte ilk adımlar diyor kısa yine Yeni Şafak gazetesi de yazmış. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına 4 saatlik izin, 7 şehre seyahat kısıtlaması kalktı, berberler ve güzellik salonları 11 Mayıs'ta açılıyor, maske satışına izin çıktı. Askerde terhisler 31 Mayıs'ta başlayacak, üniversite sınavı 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, AVM'ler 11 Mayıs'ta açılıyor ve taksilerde tek çift plaka uygulaması bugün kalkıyor yazıyor. Yeni Şafak gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı. Yeni gün devam edecek.
Ankara'da gündemde neler var?
Ankara gündemini almak için Ankara TRT muhabiri Ahmet Yılmaz'a bağlanıyoruz. Sayın Yılmaz, sesimi duyuyor musunuz?
Günaydınlar.
Günaydın, iyi çalışmalar diliyoruz ve hemen soruyoruz. Ankara gündeminde bugün neler var?
Tabii ki hemen aktaralım Ankara'nın gündemini, ancak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verelim. Gündemi aktarmadan önce milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği soru yanıtını dün buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladı. YKS 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak, LGS ise 20 Haziran tarihinde yapılacak. Bu yıla yapılacak sınavlara ilişkin bazı ayrıntılar da var Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, hem de YÖK tarafından açıklandı bu ayrıntılar. YKS ile başlayalım. Öncelikle yüksek öğretim kurumlarına giriş sınavında 180 olarak uygulanıyordu tercihlerde baraj puanı. Bu yıla özel olarak bu baraj puanı 170'e çekildi. Ayrıca sınav süresinde de bir uzamaya gidildi. Sınav süresi uzatıldı. Temel yetenek testinin süresi bu yıla özel olarak 165 dakika olarak uygulanacak. Bir diğer sınavda liselere giriş sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav daha önce 7 Haziran tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Ancak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Sınav 2 hafta ileriye alındı ve yeni tarihi 20 Haziran olarak açıklandı. Bu sınavda da LGS'de bazı ayrıntılar var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı o ayrıntılar. Onları da aktaralım. İlk defa bu yıl bu sınava girecek öğrenciler kendi sınavlarında okula girecekler. Ayrıca sınava girmeden önce de tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Birinci oturumun ardından da isteyen öğrenciler bahçeye çıkabilecek. LGS ve YKS'ye ilişkin ayrıntılar bunlardı. Bugünün gündemine gelelim. Bugünün gündeminde neler var, hemen onu aktaralım. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Bugün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılacak. Toplantının ardından da parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bu toplantının da 14.30'da başlayacağını söyleyelim. Liglere, Süper Lig'e liglere ara verilmişti. 19 Mart'ta süresiz olarak ertelenmişti ligler. Peki bu ligler ne zaman başlayacak? Bu soruya yanıt aranması için de Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle görüşülecek ve liglerin ne zaman başlayacağına ilişkin bir yol haritasının çıkarılması bekleniyor. Ayrıca TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugün Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'yla da bir video konferans yöntemiyle görüşme yapması bekleniyor diyelim. Sözü size bırakalım.
Sayın Yılmaz, hemen şunu da sormak istiyorum. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı içinde bazı esnek yürüme mesafesinde özellikle bazı izinler söz konusu. Bunlar nasıl uygulanacak? Gençler nasıl karşılıyor?
Tabii onu da dün Cumhurbaşkanı açıklamadı. İlk uygulama 65 yaş ve üstü için olacak 10 Mayıs Pazar günü. Bu gruptaki kişiler saat 11 ile 15 saatleri arasında yakın mesafede dışarı çıkabilecek, yürüme mesafesinde dışarı çıkabilecekler. İkinci grup izinler de 20 yaş altı için olacak. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü, 15 ile 20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü yine 11 ile 15 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Böyle bir izin hakkı tanındı bu yaştaki gruptakiler için.
Evet, bir de cerrahi maske ve bez maskenin satışına izin verildi. Bu haberin ayrıntılarını da soralım size. Hangi koşullarda satılacak?
Tabii daha önce maskelerin ücretsiz parayla satılımı yasaklanmıştı. Ancak tabii bazı estetikmeler yapılması gerekiyordu. Buna ilişkin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamadı. Bazı bir tavan fiyat belirlenecek ve bu tavan fiyat üzerinden maskeler ücretli olarak artık satılabilecek.
Evet, dün yine yasak sonrası bir akın oldu marketlere, pazarlara. Ama diğer haftalara göre biraz daha mı zamana yayıldı? Değerlendirmeleriniz nelerdir?
Tabii ki şimdi artık toplumda bir bilinçlenme söz konusu. Tedbirler alındı ve bu tedbirler sonuç verdi. Türkiye'de vaka sayısı, ölüm oranları gittikçe düşüyor. Bir inme trendi vardı koronavirüste Türkiye'de yayılım sürecinde. Toplumumuzda buna ilişkin bilinçlendi ve artık daha dikkatli, yani bir ivme kazanalı ve bu ivmeyi kaybetilmemesi adına toplumda tedbirlere uyarak dışarıya çıkıyor diyebiliriz.
Evet, üniversitelerde ayrıca 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecek açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı. Bu ne anlama geliyor?
Daha önce bilindiği üzere hem okullarda hem üniversitelerde eğitime, yüz yüze eğitime ara verilmişti ve üniversitelerde de uzaktan eğitime başlanmıştı. Ancak dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, üniversitelerde 16 Haziran'dan itibaren öğrenciler artık yüz yüze eğitime geçebilecekler.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak vaka sayılarını değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Dünkü vefat sayısı 64'tü. Bu rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii hemen vaka sayılarına bakalım. Türkiye'de vaka sayısı giderek azalıyor artık. Buna ilişkin artık gözle görülebilir bir gerçek var. Hemen vaka sayılarını sizlere söyleyeyim. Dün 64 ölüm gerçekleştirdi Türkiye'de. Ancak önceki günlere oranla bu ölüm oranlarının giderek azaldığını söyleyebiliriz. Dün 35.771 test yapıldı. Buna ilişkin günlük vaka sayılarında da bir azalma var. 1614 yeni vaka sayısı vardı düne ilişkin. Dün açıklanan rakamlara ilişkin iyileşen sayısı da her geçen gün artıyor. Dün açıklanan rakamlar itibariyle 5015 kişi iyileşmişti ve toplamda da iyileşen hasta sayısı, koronavirüsü yenen hasta sayısı da 68.166'ya yükseldi. Bu da toplam vaka sayısının neredeyse geçti diyebiliriz. Toplamda da vefat eden sayısı dün 64 olarak açıklanmıştı. Türkiye'de de koronavirüs nedeniyle 10 Mart'tan itibaren hayatını kaybedenlerin sayısı da 3461'e yükseldi diyebiliriz. Bir ivme trendi var Türkiye'de. Bunu yakaladı. Bunun da devam etmesi adına toplumumuzun tedbirlere sıkıyla takip etmesi, tedbirlere uyması gerekiyor diyelim.
Umuyoruz biz de. TRT muhabiri Ahmet Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Thank you.
Sağlık Bakanlığı uyarıyor. Koronavirüsü salgınını önlemek için alınan tedbirleri ciddiye alalım. Hastalıktan korunmak, hastalıkla savaşmaktan daha kolay.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün programı tüm hızıyla devam ediyor. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sayın Yılmaz, sesim geliyor mu?
Günaydın Funda Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Günaydın, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyi çalışmalar diliyoruz size. Sayın Yılmaz, dilerseniz Türkiye'yi konuştuk programımızın başında. Dünkü kabine toplantısından ardından mesajları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Kısa kısa onlara değindik. TRT muhabiri Ahmet Yılmaz'la da konuştuk. Biraz yurt dışını konuşmak istiyorum. Çünkü kısa kısa normalleşmeye doğru adımlar var. Çünkü güzel haberler okuyoruz gazetelerde. Dün İtalya'da, Almanya'da, Macaristan'da kademeli olarak normal hayata geçildiği haberlerini alıyoruz. Sizin değerlendirmeleriniz nelerdir? Neler oluyor dünyada?
Funda Hanım, şimdi biliyorsunuz salgının Türkiye'ye gelişi, Türkiye'nin aldığı tedbirler sayesinde Avrupa'ya nispetle daha geç tarihlerde oldu. Dolayısıyla Avrupa'da hastalığın yayılması, bir pik noktasına ulaşması bizden daha erken gerçekleşti. O yüzden de tarih itibariyle bazı ülkelerde en azından bizden daha önce bir yeni normalleşme programının açıklanması beklenebilirdi. Nitekim öyle oldu. Avrupa'da bazı ülkelerde özellikle bunun altını çizmek lazım. Yani mesela Çek Cumhuriyeti gibi, işte Macaristan gibi, Almanya gibi ülkelerde bu mücadele Türkiye'ye benzer bir şekilde daha dikkatli, özenli ve başarılı bir istikamette gelişti. Ne yazık ki hani biraz önce sizin zikrettiğiniz bazı ülkeler bizim de hani aynı hatta yer aldığımız İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde aynı ölçüde geliştiğini söyleyemeyeceğiz hastalığın. Buralarda ciddi manada yayılma gösterdi ve aynı zamanda özellikle yaşlılar başta olmak üzere Türkiye'ye nispetle ölüm oranlarının çok ciddi manada yükseldiğini gördük. Keza bizden daha az nüfusa sahip olmakla beraber Belçika gibi ülkelerde de buna münasil gelişmeler oldu. Keza İngiltere'de, yine Amerika Birleşik Devletleri'ni de buna dahil etmeliyiz. Şimdi tabii Funda Hanım, burada hastalığın seyrinden, salgının kontrol altına alınmasından bağımsız olarak bir de alınan tedbirlerin salgının bu toplumların, ülkelerin ekonomik hayatına, sosyal hayatına verdiği ciddi zararlar söz konusu. Yani Türkiye'de de bu elbette söz konusu, ama özellikle bu yaygın ölümlerin vesairenin olduğu ülkelerde ve bizden önce başlayan ülkelerde bu ekonomide ciddi problem doğurmuş durumda. Bir yandan bu ithalat, ihracat, yani özellikle her ülke yurt dışı ile ilişkilerini azalttığı için, her ülke tedbir aldığı için dış ticaret hacminin azaldığı bir döneme giriyoruz. Bunun yanı sıra her ülkenin içerisinde alınan tedbirlerle bütün acil olmayan ihtiyaçlarımızı kendi hayatımızdan da düşünürsek erteliyoruz. Yani gıda dışında ya da bozulan ihtiyaç duyduğumuz tamir olmayacak eşyalar dışında alışverişlerimizi ilk itibarla erteliyoruz. Dolayısıyla bu aynı şey Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Bu da ekonominin üzerinde çok ciddi bir yük oluşturuyor. Bu istihdamı azaltıyor. İşsizlik oranları, işsizlik sayıları artıyor. Ve böyle olunca bu işsizlik dolayısıyla problem yaşayanlar işsizlik maaşı almak, sosyal yardımlar almak için devlete başvuruyorlar. Bütün bunlar da çok ciddi anlamda bir ekonomik yük oluşturuyor. O yüzden bazı ülkeler hani şu anda bizim planlamamızda salgın onlara göre, diğer bizden daha önce başlamış ülkelere göre daha kontrol altında ve daha hani oran olarak hem ölüm oranı hem yayılım oranı nüfusa göre daha az olmasına rağmen biz temkinli bir şekilde biraz önce söylediniz herhalde benden önce konuştunuz bir yeni normale geçiş programı hazırlamış durumdayız. Ama bazı ülkeler batıdaki bazı ülkeler bizim bu oranlarımıza rakamlarımıza sahip olmamalarına rağmen bu bahsettiğim ekonomik toplumsal yük dolayısıyla bir yeni normal arayışı içerisine giriyorlar. Çünkü bunu uzun vadede ne ölçüde devam ettireceklerine ilişkin endişeler var. Bazı ülkelerde de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz iç tartışma da yaşanıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl seçim de olacağı için başkanlık seçimi başkan bir an önce eyaletlerde normal hayata geçirmesini, ekonominin canlanmasını arz ediyor. Ama bazı valilikler, bazı eyaletler başkanın bu talebini karşılamıyor ve başkanın öngörüsünün dışında yasakları devam ettirecek bir program uyguluyorlar. Hatta işte bazı eyaletlerde bu yüzden hani çok ciddi protestolar, tartışmalar yaşanıyor. Dolayısıyla hani Batı'da da bir bütün olarak yeni normale geçtiklerini söyleyemeyiz ve yeni normal için de her ülkenin rakamlarının, yayılım oranlarının uygun olduğunu söyleyemeyiz. Ama işte bu hastalığın meydana getirdiği ekonomik toplumsal maliyetler ciddi bir baskı da oluşturuyor. Ama biraz önce girişte söylediğim gibi özellikle Avrupa'da bizden daha önce yaşanan ve iyi bir şekilde salgınla mücadele yürüten ülkelerde yeni normale geçiş süreci yaşanıyor. Tabii bunu yakından takip etmek lazım Funda Hanım. Çünkü oradaki tedbirlerin ne ölçüde işlediği, bu yeni normale geçiş sürecinin de atılan adımların salgınla mücadeleyi olumsuz manada etkileyip etkilemeyeceği, ekonomiye, toplumsal hayata etkilerini biz gibi daha geç normalleşme sürecini açıklayan, daha geç dediğim de bu birkaç haftalık bir şey, yoksa hani olağanüstü bir gecikme söz konusu değil. Çünkü biraz önce söylemiştim, bu ülkelerde bizden daha önce bir salgınla mücadele süreci başlamıştı. Hastalık bizden daha önce bu ülkelere girmişti. Bunları yakından takip etmeliyiz. Bizde Sayın Cumhurbaşkanı da, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da, Sağlık Bakanımız da işte bugün bir Hürriyet Gazetesi'ne röportaj vermiş. Hani şuna benzetiyor. Ne kadar olduğunu tahmin etmediğimiz bir buzun üzerinde yürüyoruz. O yüzden çok temkinli olmalıyız. Buz ne kadar kalın, ne kadar ince bilmiyoruz. Adım adım tedricen ilerlemeliyiz. Haklı. O yüzden hani buradan bu ülkeleri takip edeceğiz vesaire. Bu sizin de ifade ettiğiniz gibi hani siz bu tedbirlerin getirdiği iyimserliği ses tonunuzda da yansıttınız. Bu iyimserliği paylaşmalıyız. Yeni gelen baharla, yazla beraber inşallah bu salgınla mücadeleden çıkacağız. Bu salgının meydana getirdiği tahribatı aşacak bir hani insanlık da ülkemizde bir ufka sahip olacak. Ama şunu asla ihmal etmemeliyiz. Çok temkinli olmalıyız. Çünkü bu salgın ve bir anda hem ülkemizin hem insanlığın kazandığı kazanımları risk altına alabilecek bir yayılma hızına sahip. O yüzden hani alınan tedbirler ya da bir takım serbestlikler, devletin koyacağı serbestlikler, yönetimlerin koyacağı serbestlikler, valiliklerin biz vatandaşları ve aileleri tedbirli olmak mükellefiyetinden kurtarmıyor. Bizlerin hepimizin kendi kendine bu tedbirlere uyum sağlayan ama aynı zamanda bilhassa işte maske takmak, sosyal mesafeye uymak, temizliğe riayet etmek, özellikle yaşlılarımızı korumak ve yayılma hızını kontrol etmek için de bütün bunları gençlere telkin etmek vazifesinden kurtarmıyor. Onların üzerinde hassasiyetle durmamız gerekiyor. Avrupa'daki, Amerika'daki gelişmeleri de bu manada takip etmeliyiz. İnşallah hani oralarda da bu salgının kontrol altına alınan yerler başta olmak üzere normalleşme gerçekleşir. Çünkü bu gerçekleştiği nispette Funda Hanım oradaki yani bu mücadele sadece bir ülkede kazanılamaz. Hani Sayın Sağlık Bakanımız tehdit küresel, mücadele ulusal demişti. O mecburen öyle demek zorundaydı. Çünkü bu mücadeleyi yürütecek küresel bir aktör yok. Ama biz kendi mücadelemizi verdiğimizde, ülkemizi kurtardığımızda dahi işte uluslararası ticaret, seyahatler, turizm dolayısıyla diğer ilişkide olduğumuz ülkelerde de bu salgının kontrol altına alınması lazım. Aşı bulunmadığı zaman, aşı veya ilaçlar bulunmadığı zaman bu riskin önümüzdeki dönemde devam edeceğini bilerek sizin ifade ettiğiniz o iyimserlikle beraber temkinli, tedbirli, temizliğe, tedrice riayet eden ailevi ve şahsi tedbirlerle devam etmek lazım. Bir de her müessesenin, kurumun, işletmenin normalleşmeye geçerken kendi içerisinde bir takım hani devletin açıklamalarının ötesinde tedbirler alması lazım. Ben özellikle burada TRT'nin bu sürecin başlangıcında kendi içerisinde aldığı tedbirlere işaret etmek isterim. Henüz devlet bir takım yasaklamalara vesairelere gitmeden TRT kendi personeli dışarıdan ağırladığı konuklar üzerinden kurallar getirmek suretiyle TRT'nin içerisinde salgınla mücadeleye ilişkin kurumsal tedbirler aldı. Yani bu TRT'nin tavrının örnek, emsal, teşkil edici bir tavır olduğunu düşünüyorum. Her işletmenin küçük büyük demeden kendi içerisinde bir yandan yeni normalleşmeye ama diğer yandan da salgının devam ettiği, hastalığın devam ettiği bilinciyle açıklanan bu serbestliği hani uzun vadede riskli hale getirmeyecek kendi içerisinden tedbirlere tedbirlerle bu süreci zenginleştirmesine ihtiyaç var. O yüzden hani tehdit küresel, evet, mücadelemiz ulusal, bu devam ediyor ama aynı zamanda tedbir de kurumsal, ailevi ve şahsi. Hepimizin kurumsal düzeyde, ailevi düzeyde, şahsi düzeyde yeni normale intibak eden bir mücadele ve tedbir paketine ihtiyaç var. Ailemizde, kurumlar içerisinde bunları düşünüp tartışıp planlamalıyız.
Uymalıyız. Siyaset bilimci, evet, Doktor Murat Yılmaz'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
Sağ olun.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Soğuk algınlığına benzer bir tabloyla ortaya çıkan ve ölümcül olabilen koronavirüs kimler için daha riskli? İleri yaşta olanlar, kanser ve bağışıklığı baskılayan hastalıklara olanlar, akciğer ve kalp hastalığı bulunanlar, diyabet ve astım hastaları. Risk grubundaysanız veya risk grubunda olan yakınlarınız varsa, hastalıktan korunmaya, hijyen kurallarına, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özellikle dikkat edin. Sağlığınız her şeyden önemli.
Yeni Gün programının son bölümünde Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz'la bir telefon bağlantımız olacak. Sayın Yılmaz, sesim geliyor mu?
Duyuyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yılmaz, hemen salgının dünya ekonomisine etkilerini sorarak başlamak istiyorum size. Çünkü bazı normale dönme çalışmaları var. Avrupa'da özellikle, Amerika'da da bu yönde istekler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi açıkçası bu yeniden normale dönme sürecini Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz aceleci bir kararla uygulamaya koyuyor olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü veriler ve ölüm oranlarına baktığımızda salgınla mücadele kapsamında karşımıza çıkan olumsuz tablo aslında kısmi ve tam zamanlı tecritlerin devam edilmesi, sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya devam edilmesi, kalabalık oluşturacak şekilde üretim yapan fabrikaların durmasını gerektiren bir süreci getiriyor. Ancak salgının ekonomik faaliyeti Avrupa ülkelerinde, yani Batı ülkelerinde o kadar yükseldi ki salgının ekonomik maliyetiyle başa çıkmakta zorlanan ülkelerin bir an önce normalleşmek için acele ettiklerini görüyoruz. Burada tabii karşımızda önemli bir sorun var. Bir taraftan ülkeler salgınla mücadele kapsamında kapatmalar uygulamak zorundayken, bir taraftan da bunların ekonomik maliyetlerinin önüne geçebilmek için de bir an önce ekonomilerini açmaya ve normalleştirmeye çalışıyorlar. Bu bir ikilem oluşturdu. Ülke yönetimleri, hükümetler bir ikilemle karşı karşıya kaldılar. Belki buna COVID-19 ikilemi diyebiliriz. Literatürde de yavaş yavaş oturmaya başladı bu kavram. Ülkelerin yani bu açma ve kapatmalarla ilgili tercih yapmak zorunda kaldığı bir dönemle karşı karşıyayız. Aslında herkes çok iyi biliyor ki, bütün Batı ülkeleri, hükümetleri biliyor ki bu kapatmaların devam etmesi gerekiyor salgının kontrol altına alınabilmesi için. Ama bir taraftan da bunun ekonomik kısmını karşılayamadıkları için de açmak durumundalar. Böyle bir ikilemle karşı karşıyalar. Şimdi dünya ekonomisine geldiğimiz noktada küresel ticaret hacminin sert bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu sınır kapılarının kapatılması, uçuşların durdurulması, ithalat ve ihracata, dış ticarete getirilen geçiş önlemleri, turizmin çok ciddi, uluslararası turizmin bundan çok ciddi yer alması gibi konular dünya ekonomisini gerçekten olumsuz etkilemiş durumda. Bütün küresel kuruluşların, bankaların, düşünce kuruluşlarının tahminleri 2020'nin kayıp bir yıl olacağı ve bunun 2021'de de devam edebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla ekonomi tarafında dünya ekonomisinin çok ciddi bir maliyetle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Tabii salgının ne kadar devam edeceği ve salgından sonraki normalleşme sürecinde ikinci bir dalga, yani salgına ilişkin ikinci bir dalga olup olmayacağı gibi riskler bize net bir maliyet hesabı yapmamız noktasında engeller oluşturuyor. Dolayısıyla salgının şu ana kadarki maliyeti nedir veya toplam maliyeti ne olacaktır gibi bir soruya açıkçası net bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü salgın bütün ekonomileri etkisi altına almış durumda ve oluşturduğu belirsizlik de bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bir maliyet hesabı yapmak için çok erken. Ancak tabii tedbirler alınıyor ve bu tedbirler kapsamında da ciddi miktarlarda rakamlar ilan edildi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 2.1 trilyon dolarlık bir kurtarma paketi, ekonomi güvenliği paketi adına verdiği bir kurtarma paketi ilan etti. Bu yasayı geçirdi. Ancak buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 milyon kişi işsiz. Avrupa Birliği ülkelerinde de hem kendi ekonomilerinin aldığı 100 milyarlarca euroluk kurtarma paketleri var, hem de Avrupa Birliği'nin kendisinin aldığı kurtarma paketleri var 100 milyarlarca dolarlık. Ancak bunlar da çok işe yaramış görünmüyor. Gerçekten dünya ekonomisi, ekonomiye etki eden ekonomi dışı bir faktörden dolayı ciddi bir krizin içerisinde.
Sayın Yılmaz, farklı bir konuya değinmek istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması vardı dün. Önümüzdeki dönemde yerel paralarla ve dengeli bir dış ticaretin ön plana çıkacağını açıkladı. Bu ne anlama geliyor? Biraz açıklar mısınız dinleyicilerimize?
Şimdi biz aslında bakarsanız yerel paralarla ticaret konusunu bir süredir gündemde olan bir konu olarak değerlendirebiliriz, ama her seferinde yaşanan küresel krizler veya Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte karşı karşıya kaldığı sorunlar bunların realize olmasını ötelemişti. Şimdi yerel paralarla ticaretten aslında hedeflenen şu: dolar talebinin önüne geçmek. Çünkü Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri dışında üçüncü ülkelerle yaptığı dış ticaret de dolarla yapılıyor. Yani bunun sebebi, İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan ülkelerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarını maksimize etmek için oluşan küresel ekonomik sistemde doların rezerv para olması ve swift mekanizmasının, yani uluslararası ticarette doların swift mekanizmasıyla kullanılması geliyor. Şimdi bir örnekle daha belki akıllarda kalacak bir izah yapmış olabiliriz. Türkiye'nin Çin'le olan dış ticaretine baktığımızda, kabaca söylüyorum, COVID-19 öncesi, yani salgın öncesi rakamları söylüyorum. Çünkü salgından ciddi oranda etkilendi bu, ama tam o rakamlar çıkmadan belki yorum yapmak güzel bir örnek olmayacağı için salgın öncesi rakamları, yani bir yıl öncesinin rakamlarını, 2019 rakamlarıyla konuşursak şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin Çin'le olan ticaretinin toplam hacmi 25 milyar dolar. Bunun 20 milyar doları Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği ürünlere gidiyor. 5 milyar dolarlıksa Çin Türkiye'den ürün ithal ediyor. Kabaca Türkiye'nin Çin'le yapmış olduğu dış ticaretin toplam hacmi, iki ülkenin toplam ticaret hacmi 25 milyar dolar. Bu şu anlama geliyor. Her yıl Türkiye Çin'den satın aldığı, ithal ettiği ürünlerin ödemesini yapabilmek için ilave olarak 20 milyar dolar döviz talebi oluşturmak zorunda. Elbette Çin'de Türkiye'ye 5 milyar dolarlık bir fatura ödüyor. Doğru. Baktığınızda dış ticaret dengesinde Türkiye'nin açığı 15 milyar dolar. Fakat toplam hacim 25 milyar dolar olduğu için o arada Türkiye ilave olarak ödemeleri yapabilmek için 5 milyar dolar fazla bir döviz talebi yaratıyor. Ve toplamda da 20 milyar dolar bir döviz talebi oluşturuyor. Şimdi iktisadın temel kanunlarından bir tanesi şudur. Bir mala olan talep artarsa onun değeri artar. Yani yurt içerisinde döviz talebi arttıkça dövizin değerinin yukarı gittiğini biliriz. Dolayısıyla yerel paralarla ticarette hedef bu döviz talebinin önüne geçmek ve dolara olan bağımlılığı azaltmaktır. Şimdi bu bir taraftan hem sizin iki ülke ilişkilerinizi sadece ekonomik olarak değil siyasi olarak da güçlendirmeniz için önemli bir fırsat doğurmaktadır. Bir taraftan da dolara olan bağımlılığı azaltmanız dönem dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin bir silah olarak kullandığı doların risklerinden kendinizi korumanız açısından büyük önem arz eder. Şimdi Sayın Berat Albayrak, Sayın Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak altını çizdiği yerel paralarla ticaret konusunda da para takas anlaşmaları, swap anlaşmaları büyük önem taşır. Swap anlaşmaları kabaca iki ülke merkez bankası arasında imzalanan ve dolara ihtiyaç duymadan, euroya ihtiyaç duymadan iki ülkenin kendi yerel parasını kullanarak yapılacak ticaretin platformu olarak değerlendirilebilir, anlatılabilir, izah edilebilir. Dolayısıyla şiddetle, hızla bu para takası anlaşmalarının imzalanmış olması gerekiyor. Burada önemli nokta şu, hali hazırda Türkiye'nin zaten bazı ülkelerle para takası anlaşmaları imzalamış olduğu para takası anlaşmaları var. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak söylediği üzere G20 ülkeleriyle para takası anlaşmaları imzalama konusunda süreç devam ediyor. Öte taraftan da Türkiye'nin işte biraz önce söylediğim Çin örneğinde anlattığım gibi dış ticaret, yüksek dış ticaret açığı verdiği ülkelerle para takası anlaşmaları imzalama sürecinin devam ettiğini ifade etti. Dolayısıyla burada COVID-19 salgını ve salgın sonrasındaki ekonomik beklentiler içerisinde, küresel ekonomideki beklentiler içerisinde yerel paralarla ticaret konusunun gündemde olacağı bir dönemin karşımızda olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan Türkiye gibi dış ticaret açığı veren ve sürekli bu dış ticaret açığından dolayı döviz talebi oluşan ülkelerde para takas anlaşmaları ve yerel paralarla ticaret konusu bir ekonomi güvenliği enstrümanı olarak karşımıza çıkıyor.
Sayın Yılmaz, son 3 dakikamız. Son bir soru sormak istiyorum size. Milliyet gazetesinde bir haber okuduk. Tarım arazilerine ilginin arttığı yönünde. Arsalara değil, tarımsal üretim yapılabilecek arazilere son zamanlarda bir ilgi artışından bahsediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Artık insanlar şehirlerden kırsala mı kayacak?
Şimdi tarım çok stratejik bir sektör ve tarih boyunca da böyle oldu. Dönem dönem tabii sanayileşmenin getirdiği, sanayi devrimi neticesinde ortaya çıkan yapılar, sanayi devrimi neticesinde ortaya çıkan ekonomik olgular, tarımın geri planda kaldığı dönemleri karşımıza çıkarttı. Ancak tarımın geri planda kalması, tarımın stratejik öneme sahip olduğu gerçeğini değiştirmez. Şimdi işte küresel tedarik zincirlerinin COVID-19 salgınının neticesinde kopma noktasına gelmesi, aksama noktasına gelmesi, ülkelerin ihtiyaç duyduğu tarım ve gıda ürünlerinde sorun yaşama riskini ortaya çıkar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu tarz salgın gibi durumların yaşanması veya iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması neticesinde uygulanan yaptırımlar, ambargolar veya tercihler neticesinde gıda arzu edilen gıdanın bulunamaması veya yeterli miktarda bulunamaması gibi sorunlar ortaya çıktı. Dolayısıyla tarım arazilerine olan ilginin artması da aslına bakarsanız önümüzdeki dönemin kodlarını analiz etmek açısından, biraz önce söylemiştik hani önümüzdeki dönemde ekonomik olarak ekonomi güvenliği konusu ve yerel paralarla ticaret konusu önemli bir unsur olarak karşımıza çıkacak demiştik. İkinci olarak da tarımın yerli uygulamalarının, işte yerli tohum, yerli gübre, işte yerli tarım ürünlerinin ortaya çıkması ve ihtiyaç duyulan, yani bir ülkenin ihtiyaç duyduğu tarım ürünlerinin tamamen kendisi tarafından üretilmesi stratejik öneme sahip bir aslında gıda güvenliği unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bir süreden bu yana biz güvenlik çalışmalarında sadece askeri güvenlik değil, çeşitli alanlardaki güvenlik konularını inceliyoruz. Ve gıda güvenliği de algınla beraber önemli bir konu olarak karşımıza çıktı. Bu konu çok uzun ama 3 dakikada belki bu kadar izah edelim.
Ne yazık ki. Evet, süremizin sonuna geldik. Polis Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığı bilgiler için. Evet, yeni günü burada noktalıyoruz. Programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Yeni gün.